taşlarım. Yani şu an TRT konuşması yapacak.
Ne kadar kötü bir şey şu. Evet, gördüğünüz gibi her geçen kendimizi geliştiriyoruz. Podcast'imiz dinlenmedikçe saçmalamaya devam ediyoruz.
Şurada eğleniyoruz kendi kendimize.
Hakikaten kendimiz eğlenmeye podcast yapıyoruz ama mikrofona çok para verdik ya. O
evet, benziyor. O yüzden bunun hakkını çıkarmamız lazım. Ne olur dinleyin ya. Ne olur dinleyin. Daha ya, ne diyelim ya.
Bunu yapamayız hocam. Bu olmaz. Şimdi... Hocam tabii bu arada kendi kendimize konuştuk ne yapıyoruz ya, bir yandan kamera çekiyoruz da ona gönderme yaptık. Artık koyar mıyız koymaz mıyız bilmiyoruz da YouTube'da podcast diye bir şey çıkmış yeni böyle sekme. İşte böyle gereksiz bir bilgi de size verelim. Neyse konumuza giriyoruz. Konumuz ne hocam?
Konumuz bekarlık sultanlık mıdır?
Of ben bak bununla daha geçecektim biliyor musun? Bekarlık konusunda bekarlık sultanlık mıdır esprisi yapmadan girebilecek tek podcast'ımız diyecektik. Onu yaptın ya.
Ben de size ilk soru olarak hocam bekarlık sultanlık mıdır diye sormayı düşünmüştüm.
Ya bu arada... baktım bu arada bekarlık sultanlık mıdır? Evet. Bu arada mutlu oluyorlar anladığım kadarıyla bekarlar daha mutlular. Ama ortalama ömre baktığımızda çok ilginç bir şekilde 2 yıl daha kısa. 2 yıla değer
yani
mi?
Bekarlar daha mı kısa yaşıyor?
Evet, kadın da erkek de olsa eğer bekarsanız ortalamada 2 yıl daha az yaşıyorsunuz. Evliler 2 yıl daha uzun yaşıyorlar.
Ama nasıl yaşadığınız da tüm olayı değiştiren
aynen.
Bu unsur
bence. Acun gibi 40 yıl yaşayacağıma Behçet gibi 70 yıl yaşayacağımı tercih ederim yani anladın mı? Gerçekten yani. Hatta bırak Acun gibi 10 yıl yaşasam da olur ya.
Ben baktım hocam neler fayda sağlıyor bekarlıkta diye. Bir kere bekarlıkta en güzel şeylerden biri evlilere kıyasla çok daha iyi uyku kalitesine sahip oluyorsunuz.
Bekarlar mı?
Evet. Çünkü insanlar yanında biri yattığı zaman normal haline kıyasla daha fazla hareket etme eğilimi içindeymiş.
Ya bak.
Bu da uyku kalitesini düşürüyor.
Çok güzel. Burada da sponsorumuz Yataş'a. Çünkü çok pahalı bir yer biz yatak bakıyorduk eşimle birlikte. O zaman paramız çok yoktu. Bir teknoloji geliştirmişler. Eminim pahalı yatak bakabilenler biliyordur. Eşin yanında oynuyor ya.
Evet.
Oynuyor derken kıpırdıyor ya. Yay sistem öyle bir yay sistem birbirinden bağımsız. Dolayısıyla orada kıpırdarken hiç sen kıpırdamıyormuş gibi hissediyorsun. Tabii tabii. Gitmiştik mesela o yatakçılara bakıyoruz. İşte ilk önce bizim tipimizde şık giyiniyoruz ki bize iyi davransın. Zengin zannediyorlar. O yataşın falan o modelini gösteriyordu. İşte soruyorsun ne kadar. Öyle bir rakam söylüyor ki bizim gözlerden hemen anlıyor. Sonra bize uyduruk yerleri gösterdi. Dolayısıyla artık aslında bu dediği sorun olmaktan çıkıyor olabilir.
Ama sorun sadece hareket değil ki. Diğer ne? Bir problem. Horlama. Bugün Türk milletinin çoğuna baktığınız zaman erkeklerin yoğunluklu olarak horlamaya yatkın olduğunu görüyoruz zaten. Deneyimliyorsunuzdur da. Bu da uyku kalitesini etkileyip sizi sağlık açısından düşürebilecek bir etken olarak çıkıyor karşımıza. Ama bekarsan mis doğada uyur gibi sessiz sakin çıt yok.
Ama Teoman gibi bekar olmak da var hocam her gün başka birisiyle.
Bunu şöyle düşün Teoman gibiden gidelim hocam sadece iş uykuda değil ki sağlık olarak da baktığınızda evlilere kıyasla bekarlar daha fazla egzersiz yapma ve kendilerine daha fit olma durumuna daha yatkınlar.
Ya bak, bunu ben de konuşmak istiyorum. Şey çok ilginç. Şimdi bekarlarla evlere baktığında evliler çok hızlı bir şekilde salıyorlar. Dediğin gibi bekarlar hala evet. O libidosuyla hala bir o içgüdüsel şeyle kendine bakmaya devam ediyor. Daha da sağlıklı olmasını bekliyoruz ama çok ilginç. Ömürlere baktığımızda burada bir kısalma var. Ama şunu da söylemek istiyorum ben burada. Mesela şimdi salmaktan bahsettiğimiz erkekler ne zaman salıyorlar? Evlenmez erkekler. Kadınlar ne zaman salıyor?
Hocam buraya video yaparsak sizin evlenmeden önceki ve sonraki ayınızı koyalım mı?
İyi olabilir hakikaten. Peki kadınlar ne zaman salıyorlar?
Ne zaman?
Kadınlar evlenince değil. Başka bir değişken var kadınlarda.
Çocuk?
Evet.
Kesinlikle bak, çocuk.
Demek ki erkekle kadının
salmıyorsun. Salıyor. Bedeninden içinden insan çıkıyor ve salma mı bu? Anayız biz.
Başkan. Reis bir dakika dinle. Bak ciddi söylüyorum. Salıyor ya. Spor falan da bırakıyor. Kadınlar bak kolay kolay kendine bakmayı bebekle. Tamam hadi vücut salıyor. Sarkıyor markıyor da şey makyaj yapmayı düşün. Bıyıkları düşün kadınlardaki. Büyük çoğunlukla kadında eğer bıyık varsa o çocuk sahibidir. Bıyık yoksa henüz çocuk sahibi olmadan da evliliği devam ediyor olabilir. Anlatabildim mi demek istediğim? Bıyık endeksi bu. Dolayısıyla kadınlar kadınların saldığı yer evlenmek değil çocuk yapmak. Bu vücut bazında söylemiyorum. Kendine bakmak bazında da söylüyorum. Bu bize neyi söylüyor?
Ne söylüyor?
Ana amacın ne olduğu değişkenini gösteriyor. Erkek için amaç tamam evlendim olay bitti. Kadın için amaç çocuk yaptım mı olay bitti diye dönüyor.
Ya belki şöyledir şimdi erkek daha hızlı saldığı için buna ilişkin bir çalışma bulmadım. Sadece
olur mu
tahmin
be? Teoman'a bak. bir tane örnekle de Teoman. Bir tane videosunu izlemiş. Teoman'da Teoman diye anlatıyor. Neyse konuyu kötü yere çekmiyor.
Şimdi erkek salınca kadın da düşünün hocam, çocuğu yapıyor 9 ay taşıyor. Onunla da bakıyor. Erkek ne yapıyor? İki elini alacak sallayacak, ben babayım diye gezecek ortada. Hı. Sonra kadın bakacak, ya ben bu adam için mi kendime bakayım? Az bir tipe bak diyecek. Kadın da salacak.
Ama yani varsayımı şöyle bozabiliyorum. Evlendiğinde erkek saldığında da o zaman kendi salsın kadın. O zaman salmıyor.
Sonra çocuktan. Kadınlar da kilo oluyor ama evlilikten sonra.
Ama ana saldığı nokta çocuk hocam ya. Ben bilimsel bir konuşuyorum. Sen gibi boş boş atmıyorum.
Ablacığım ya, ya dönelerinizle gelin hocam ya.
Dönelerim sağlam. İBF dergilerini aldım geldim. Buyur hocam.
Mesela hocam şöyle bir şey var. Bekarlarda sağlıkla ilişkili olarak bekarların demans hastalığı yaşama ihtimali evlilere kıyasla ilerleyen süreçte, yaşlılık döneminde daha yüksek olduğu gözüküyor. Hatta araştırmayı Avrupa, Amerika, Güney Amerika ve Asya'dan 15 tane şey büyük şey proje kapsamında yapıyorlar. 8012 kişi katılıyor katılımcı olarak ve bekar kişilerin yaşam süreçlerini inceliyorlar bu süreçte. Daha fazla yani %42 ihtimalle çok yüksek bir oran, demansa yakalanma ihtimallerinin, bunun paternlerini sergileme durumlarının evlilere kıyasla daha yüksek olduğunu buluyorlar.
İlginç.
Bunu da kim takip ediyor biliyor musunuz bekarlardan sonra? Dullar.
Aa, ama dulluk, yani dulluk derken.
Da zor ya.
Evet, o da zor.
Türkiye'de çok zor. Bence dışarıda çok zor değildir de Türkiye'de zor olabilir diye düşünüyorum.
Bu konuda çok bir bilgim yok. Ne desem çok bilemedim ya. Öyle bir riskli yere geldi ki. Recep Tayyip Erdoğan da iyi bir lider değil gibi konum yani. Ne diyeyim şimdi? Ne konuşup da kendimi
yakayım. Peki, bekarlıkla ilgili daha enteresan bir şey ne var biliyor musunuz hocam? Bekar insanların evlilere kıyasla katil olma ihtimali daha yüksek.
Aa.
Şimdi yapılan araştırmalar bakıldığında kadın katillerin, özellikle kadınlar açısından söylüyorum, Amerika'da kadın katillerin çoğunluğu kocalarını öldüren kişiler. Bu durumda bize şunu işaret ediyor diye değerlendirebiliriz.
Evlenen erkeklerin ölme ihtimali yüksek.
Aynen. Bir gün bir yerde şişlenebilirsiniz eşiniz tarafından.
Allah hepsine rahmet eylesin. Tabii şey de düşünmüyor diyor. Ne yaptıysa artık kadına, niye öldürmek istediyse. O da ayrı bir şey, psikopat. Şey tabii bu arada şunu da biliyoruz biz. Bekarlar evlilere baktığımızda evlilikte kim daha mutlu oluyor?
Kadın mı?
Evet. Evlenmelerde totalde kadınların mutluluğu ve erkeklerin mutluluğuna baktığımızda kadınların evliyken mutluluğu erkeklere göre daha fazla. Nereden aldım istatistiği?
Nereden?
TÜİK.
O zaman buna karşı çıkıyorum ben de şu anda. Şimdi baktığınızda hocam, şimdi bakayım hemen şuradan size karşı çıkacak bir şeyler arıyorum.
Abi bu arkadaş şunu da söyleyeyim o zaman. TÜİK'in o istatistiklerine baktığınızda evet şunu görüyorsunuz. Evlilerde kadınlar daha mutlu ama bekarlarda kim daha mutlu?
Kim?
Yine kadınlar. Hayatta kadınlar
biz
daha mutlu.
Genel olarak hormonal olarak mutluyuz. Çok saçma hocam değil mi yani ya? Gerçekten.
Şu hayatta niye mutlu oluyorsunuz ki kızım sizde?
Mesela hocam şöyle bir şey var mesela. Bekar insanlar arkadaşlarına ve sosyal hayatına daha fazla, ya evlere kıyasla ve evlendikten sonra bozuluyor iş zaten, daha fazla önem veriyorlar. Yani bekarların daha geniş bir sosyal network'e sahipler. Hatta literatürde de bu durum, yani insanlar evlendikten sonra arkadaşlarıyla görüşme sıklıklarını azaltma durumunu yeni evlilik etkisi olarak değerlendiriyorlar. Hani yeni evlendiğinizde daha çok eşinize vakit ayırma eğilimi sergiliyorsunuz ilk yıllarınızda evliliğiniz.
Normal.
Biz bu da normalde mevcuttaki çevrenizin daralmasına, network imkanlarınızın kısılmasına etkili oluyor.
Bir de ben buna yeni bir tane şey eklemek istiyorum yine kendi kaba eğitimden. Eski evli çiftler etkisi diye de bir şey olmalı bence. Mesela ben şunu çok gözlemliyorum. Evleniyorlar, çocuk yapıyorlar. Bizim üniversite koridorlarında en fazla göreceğiz adamlar evlenip çocuk sahibi olanlar eve gitmemek için okuldalar. Gerçekten. Ya ilk evlilik yılı çocuk olmadan önce hep eve gidiyorlar. Kimse okulda koridorlarda yok. Ama ne zaman evlendi, çocuk yaptı ve çocuk belli bir yaşa geldi. Artık herhalde nedense sürekli okulda işleri varmış gibi ve gibi izliyor herkes. Bu o kadar değil. Bunu çalışsak bence buluruz eski evli etkisi diye.
Bunu çalışmışlar. Evli, yani bekarlık ve evli olma durumunun iş performansına etkisine bakmışlar. Bekar insanların iş performansının evlilere kıyasla daha yüksek olduğu bulunmuş. Çünkü evliler genellikle evle ve ilişkileriyle ilgili sorunlarını işe getiren bir eğilim sergiliyorlar. Ama bekarlar genellikle o işi yapıp orada bitirme taraftarı olduğu ortaya çıkıyor.
Evet, saate baktığım için dinlemedim. Eşim bana hediye olarak aldı saate baktığım için.
Aa, bakın mesela şey buldum hocam. Eşiniz dediniz. Şimdi eşiniz sonuçta Güney Koreli. Güney Kore'de her Nisan'ın 14'ü bekarlar günü olarak kutlanıyormuş.
Allah Allah.
Bugün de bekarlar, bekar sevgilisi olmayan insanlar, sadece evliler değil. Yalnızca siyah giyiniyorlar. Siyah makyaj yapıyorlar, siyah hoca sürüyorlar ve Güney Kore'nin böyle geleneksel yemeklerinden biri varmış. Bunu siz okuyun diye buraya yazdım. Bunun içinde siyah
yani. Jajang Meon. Sadece kimse bilmiyor abi. Bizi dinleyen yani. Korece bilen mi var Allah aşkına?
Sen yaptınız Meon.
Meon gibi oldu. Oğlum şey bizim kitlenin hiç kim Korece bilmediğine emin olduğum için rahat anlatıyorum. Zaten kitlemizde 1000 kişi falan dinliyor.
Hocam bu yemeğin içinde siyah nodul varmış ve yediğinizde dişleriniz siyah oluyormuş. Bunlar da evli ve mutlu insanlara, sevgilileri olanlara tepki olarak çirkinleşiyorlarmış o gün.
Ya bu ne?
Korece hocam siz açıklayın. Ben ne yaptım?
Böyle bir şey yok. Yine nereden okuduysan büyük ihtimalle Milliyet'in magazin ekinden okumuşsun bunu da. Ya, o kadar kaldım. Böyle bir şey görmedim işin aslında. Hani siyah dişlerle dolaşan. Ama Kore'de şöyle bir şey var. İnanılmaz tüketim kültürü yaygın olduğu için sürekli bir gün var. Mesela 11-11 diye bir gün var. İşte yılın işte 11-11'e denk yani. O gün sevgililer birbirine çubuk kraker gibi şeyleri var. Onlardan olsun. 11-11 ya. Öyle işte ya sevgini göstermek için. Bir gün var mesela sana sevgili çikolata yapıyor. Mesela bizim Cendi bana yapmıştı. Bok gibi dolmuştu.
Çok güzel olmuştur eminim. Sizin ağız tadınız olmadığı için.
Ya bu ne koruma ne ya.
Ben şu an Cendi taraf. Cendi beni her şeyle satın alabilirsin Cendi.
Cendi dolar kazanıyor da her türlü yalakalı yapma ya burada.
Ne yapayım sizin doçent maaşınıza mı bakayım Allah aşkınıza? Şurada koskoca dolar ya dolar.
Ya hakikaten bizim doçent maaşları çok düştü. Sevgili podcast dinleyicilerimiz sponsor da yok. Dinleyen de yok. Bizim maaşlar da düşük.
Şöyle bir şey var hocam mesela benim elimde.
Şu an bir moralim bozuldu. Boşver. Şöyle bir şey. Akademik zam konuşalım. Şöyle iki akademisyen.
Zam yapın ya. Gerçekten. Bak zam paraya giriyorum. Hemen paraya giriyorum. Şimdi evlilik ve bekarlık süreçlerinde finansal zorluk ve stres yaşama durumunu araştırmışlar hocam. Ve çalışmaya göre evliler bekarlara kıyasla daha fazla finansal stres altında. Hmm. Bekarlık aslında beraberinde finansal bir rahatlamayı da getiriyor. Hmm. Çünkü sorumluluk harcamalarınızı kendi istekleriniz dahilinde yapıyorsunuz ve kendi borcunuzu aslında ödüyorsunuz. Ama evlilikte veya ilişkilerde durum öyle değil. Hesap size kilitlenebilir.
Bambaşka bir şey geldi aklıma. Seni dinlemedim gene. Akademik zaman. Yok yok. Aklıma şu geldi. Mesela biz geçen Cendi'yle şey konuştuk. Acaba diğer evli çiftler nasıl para harcıyorlar? Mesela biz onunla bir tane ortak şeyimiz var. Oradan harcıyoruz. İkimizin parası da orada. Yani kim ne kadar harcadığına bakmadan o da fazla fazla.
O karttan.
Ya kart, her şeyimiz ortak. Ayrı para şeyimiz yok. Sizde nasıl mesela? Ayrı var
ya
mı?
Ya biz o ortak hesabı açtık. Hı? Gene de eşim benim hesaptan para yiyor. Ben anlamıyorum arkadaşlar. Ortak hesap. Ya yemin ederim Şeyma Subaşı'yla birlikteyim resmen ya. Murat Şeyma mı? Gücüm. Murat Şeyma ama ben Acun değilim.
Ya ben bunu gerçekten çok merak ediyorum. Bilmiyorum nasıl sorabiliriz de. Bir yerde aslında bu Spotify'ın anketinde onu soralım. Anketi Spotify'larda artık podcast'lerde anket var. Anketi sorayım. Şeyi çok merak ediyorum. Diğer ev çiftler hakikaten nasıl yapıyor? İnsan sadece kendi evliliğini bildiği için diğerlerini bilmiyor. Acaba çoğunluk ortak mı yapıyor? Ayrı ayrı mı yapıyor? Çünkü benim bazı arkadaşlarım da ayrı ayrı olduğunu biliyorum. Tamamıyla sanki hiç evli değillermiş gibi ikisinin harcamaları da ayrı ayrı gidiyor her şeyde. O yüzden çok merak ettiğim bir şey benim bu hakikaten.
Tamam. Anket olarak koyalım soralım. Hakikaten. Büyük nasıl yapıyorlarmış? Kesin yani bir taraf karşıladır. Çünkü hocam araştırmalarda ortak mal varlığı bir problemine baktığınızda 2014 yılında yapılan araştırmada her 3 yetişkinden birinin partnerlerine mali açıdan sadakatsizlik sergilediğini ve para konularında partnerlerine yalan söyleme eğiliminde olduğunu buluyor.
Doğru. Ben bir şey diyeyim
mi? Çünkü şimdi ortak hesap var da o hesabın dışında ne yapıyorsun
benim
sen?
Çok yakın bir akrabam da yaptı bunu biliyor musun?
Bir arkadaşım oldu. Onun başına geldi. Yani ben değil kesinlikle.
Babam. Söylemeyi utandım. Burayı dinlemez inşallah. Anneme yıllarca bağışını yanlış söylemiş. Annem de bir gün dost sohbetinde öğreniyor işte atıyorum. Babam şey yapmadı. Ya baba ya ne adamsın ya yemin ediyorum. 12 bin mi ne demiş atıyorum bugünün rakamıyla. Orada annem arkadaşlarla konuşurken işte Ertuğrul'la biz de hepimiz 25'er lira o zaman arttıralım diyor. Annem bir şoka giriyor. Anladın orada da çaktırmak da istemiyor kibarlığından. Ya baba ya ne adamsın.
Ben bunu bence her ilişkide olan problem. Bence
ama çok garip değil mi? Niye yalan? Yok benim maaşım belli. Ben
şimdi evvel şey.
Kızım benim maaşım belli. Nasıl yalan söyleyeceğim? En başından beri söylüyorum.
Maaşınız belli olsa da harcama paternlerinizi doğru eve yansıtmıyor olabilirsin.
Ben hiçbir şey harcamıyorum ki. Ben gerçekten geçen harcamalarıma baktım. Ben hiçbir şey harcamıyorum ya neredeyse. Aynen. Yemek yiyorum. Bütün bunları projeyle alıyoruz. Şunu kanaldan alıyor zaten. Ben hiçbir şey harcamıyorum neredeyse. Bertan'ın yemek. Et yemeği ısmarlamaya ömrüm geçiremeyebilirim. Arkadayım. Merhaba Bertan.
Mesela
sen,
hocam.
Sen yalan söylüyor musun? Dur bir dakika. Bir dakika.
Ben şunu çok deniyorum. Murat'a doğru söylememeyi. Yani atıyorum ek bir kaynak aldım. Bunu söylemek istemiyorum. Çünkü bunu öğrenci o parayı öyle yapıyor. Böyle Murat yapıyor. Murat benim bir alıyor o parayı benden. Ya ben elimle veriyorum parayı. Anladınız mı? O yüzden söylememeye çalışıyorum.
Ama hesaplarınızı bilmiyor musun? Bütün hesap şifrelerimiz bizde var birbirimizde. Ya bakmıyorum da. Ulan acaba Cem'de bu? Ulan kadın millete güven olmaz biliyor musun?
Hayır bak ben eşime güvenmediğimden söylüyorum. Yemesin ben parayı biriktireyim diye uğraşıyorum. Ama o yer onu. Ha. Ben eşim tanıyorum ya. Yer ya. Her Murat hiç affetmez.
Biz yemiyoruz ya Allah var hani. Çok yemiyoruz.
Ya ama sizde de yer gibi bir tip
ben
var
mi?
Hocam.
Oğlum evet ben yani. Yemeği denedim ama kültürel seviyem çok parayı yiyebilecek düzeyde değil. Yani çok iyi restoranlara gittim. Tadını anlamıyorum hocam.
Moraliniz mi bozuluyor yani?
Mesela çok iyi bir ayran içiyorum. Sitaş ayran da bana ait oluyor. Gerçekten anlamıyorum. Hani üst düzey şeyden. Ya biz bu arada bak kültürel fark o kadar büyük bir şey ki iyi Cendi beni boşamıyor. Yurt dışında bir tane sanat şeyine gittik. Adı nedir? Müzesine. Abi bu bakıyor her oradaki fotoğraftan bir şey anlayabiliyor. Fotoğraftan ya resim fotoğrafı da bak yanlış kullanıyor. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Kültürel düzeyim yetmiyor. Ve kafamda bir şey var. Metropolitan Müzesi'nde yanlışım yoksa bayağı da pahalı. Bu 25 dolar biz buraya niye verdik?
Niye verdik?
Evet bunu düşündüm. Yani ulan ne yapıyoruz biz burada? En son işte Cendir'e kavga eder gibi olduk. Dedim ki ben gidiyorum savaş kısımlarına bakacağım. Orada şövalyelerin kılıca mılıca baktım geri döndüm yani. Anlamıyorum.
Zevk de almıyorsunuz tabii.
Tabii mesela şimdi birazcık para var. Bu tatil yerlerine gittiğimizde Cendi sürekli tablo oluyor eve. İşte kedi tablosu bilmem ne. Abi dikkat salak salak.
Evin hepsi çok güzeldi.
Güzeldi. Onun niye para verdiğimizi ben anlamıyorum anladın mı?
Ama estetik evinizin i̇şte, estetik.
Abi öyle bir algı yok bende yani temel itibariyle. Dolayısıyla benim için hani i̇şte param çok olsa da acayip bir şey.
Parayı veriyor. Ben de bunu anlamıyorum. Allah bizim gibi sen... zevk sahibi insanlara vermiyor.
Ya senin zevkin de olabilir ya. Geçen makarna üzerine sarımsak sosu koydu sevindi ya.
Bak. Sarı oje. Yaz tatili ojesi seçtim. Düşündüm taşım. Üç kere düşündüm ya oje almak için. Bir oje 25 lira olabilir mi ya?
Oha.
Evet bir oje ya.
Gerçi pahalı değil bu arada öyle sanırım.
Neyse. Başka bir konu yani. Hiç konuyu dağıtmadan aslında bekarlıkla devam ediyorum. İş bulma durumu. Sizce?
Bekarlar daha rahat olur.
Olanda mı? Evet bekarlar daha rahat. Evet genellikle yurt
hatta
dışında şeyde
de. Şöyle de bir gerçek var. Yani bu çok tartışılma konu. İş yerlerinde bu tabii ki hani bu bilgiyi verilmemesi işte pozitif ayrımcılık yapılması değil mi? Evli kadınlar hele de çocuk yapmadıysa genellikle dışlanıyorlar. Çünkü daha çocuk yapacak, çocuk yapınca işe gelemeyecek falan fişman muhabbetleri burada mesela çok büyük bir dezavantaj olarak yer alıyor. Bekarlar daha şey olarak görülüyor ne yazık ki iş bulma noktasında da işverenler tarafından.
Ben tam tersi düşünüyorum. Yani en azından kendi karşılaştığım şeyleri.
Bir an nasıl ciddileşti bak.
Daha yani çocuğun var ve evliysen pozitif ayrımcılığın çok yüksek. Hele evliysen yani insanlar nedense içinde bulunduğum o kesimde hani çalışma hayatımda daha saygı hani ama beyiniz bilir ama kızmasın izin verin işte böyle mi oldu evliler gelmesin
iş yerinden iş yerine değişiyor.
Ama normalde mesela Amerika'daki çalışmalara baktığımızda insanların iş bulma olasılıklarının bekarken daha yüksek olduğunu buluyorlar. Hatta 2012 yılında bir araştırma yapılıyor Chicago Üniversitesi'nde. Bu 2009 Amerika mali krizinde birçok insan 6 milyona yakın Amerikalı işini kaybediyor. Hı-hı. Bekar Amerikalı. Bu Amerikalıları araştırıyorlar. Tek tek buluyorlar. İş kaybedenlerin evli ve bekar olma durumuna Hı-hı. göre ayırıyorlar. Ve bekarların %90'ının kriz sonrasında işlerini geri aldıkları ortaya çıkarken evli kişilere ve evli olan kişilere baktığımızda ise sadece %22'sini tekrar işlerini geri alabildi ortaya çıkıyor.
Ya bekarlar her türlü avantajlılar yani maalesef.
Ama bence bizim ülkemizde evliler daha avantajlı. Çok yani da, kültürel yapı da etkiliyordur diye düşünüyorum.
Ya mutlaka şey vardır da hani gerçi Allah var şimdi 33 yaşında bekar bir erkeği de buraya almak istemem. Her karı kızı yürüyecek. Ay nasıl iğrenç ön yargı.
Bertan'cığım sen daha taze çıtırsın.
Bertan da kovuyoruz inşallah. İşin şakası bir yana. Bekarlar birçok noktada avantaj elde edebiliyorlar iş bulma noktası. Bunu daha önce ben de okumuştum, görmüştüm. Tabii gerçek hayattaki bizim özel şeylerimiz, örneklerimiz ne kadar bir gerçeğe çıkar ondan emin değilim.
Tabii ki. Başka bir durumda ne biliyor musunuz hocam? politik tavır, aktivistlik, bekar insanlar, evlileri ve partneri olan insanlara kıyasla daha fazla aktivist eylemlere katılma, çevreyi savunma, dilekçe imzalama, siyasi etkinliklere katılmada etkin. Niye? Evlenince aman işte ya bak, hiç bilmiyorsun hocam işleri.
Bir erkek o aktivist şeylere katılıyorsa bu siyasi görüşünden dolayı değildir hocam.
Gerçi karı kız bunun için. Bekar erkeklerin çoğunluğu dans kursuna gidiyor belli bir yaşta.
Ben 18, bak ne olsayız, 17-22 yaş aralığımda MHP Gençlik Kolları Türkiye Komünist Partisi. Bak yemin ediyorum. Ben o lisedeyken
ya sizin politik tavrınız bile oturmuyor.
Lan bir şey diyeceğim. Şu an AK Parti'nin oyunun %80'i CHP'nin oyunun %95'i buradan geliyor ya. Karı kız bulacağım diye gençlik kollarına girenlerden geliyor kızım bu. İşçi Partisi diye bir şey yok normalde ya. Oraya niye katılıyor insanlar? Bundan da mı katılıyor?
Hocam kırma sanki.
Dur daha duramayacağım. Liberal Demokrat Parti. Abi bir şey diyeceğim bak. Bizi dinleyen erkekler biliyorlar. Onun için çok giden var ya. Hocam
ya ben Türkiye'de partiye değil de hani tangoya falan dans kursuna hani çiftli hocam, danslara yazılıyorlar.
Türkiye'de 3 şey var. Siyasi partiler, öğrenci kulüpleri ve rock grupları. Bu üçünün kurulma nedeni karı kız. Karı kız libidoyu kaldır. Bu üç kalmaz Türkiye'de. Ben sana söyleyeyim. Çok netim ya.
Peki.
Bu arada rock grubu da kurdum. Çatı katı diye.
Gerçekten mi?
Allah belamı versin. Bas gitar çalıyordum ben ya.
Hadi orada.
Tabii Barış
Manço'da. Hayatta inanmam.
Allah Allah. Dıdıdın
dıdıdın. Sizin müzik kulağınız olduğuna inanmıyorum.
Benim bas gitarım var kızım.
Gitar vardır, almışsınızdır. Ama kullanmamışsınızdır.
Ya bak bir sonraki podcast'imizde albümü çıkıyor lan bir sonraki.
Gerçekten evet. Getirin çalın ispatla.
Ben gerçekten bas gitar çalıyorum. Ben mükemmel çalmıyorum ama çalarım sana birkaç tane repertuarımda. Kızım lan kurduk diyorum. Sen
Akdeniz libido... akşamlarını ben bırakmışsınızdır ya, siz ya.
Ben o libidoyla Teoman olacaktım, araştırma gözü oldum yanlışlıkla. Çala çala.
Siz bekarlık döneminde tüm tuşlara basarak nereden de gelirse yapmaya çalışmışsınız ya, anladığım
ben
kadarıyla.
Sen şimdi kadın olduğu için bilmiyorsun. Dinleyen bütün erkekler, bütün tuşlara basıyor. Ya Berton hocam kısa film çekiyor. Niye kısa film çekiyor? Adam niye kısa film çekiyor ya? Allah aşkına. Berton hocam niye kısa film çektiğini anlat. Herkes duysun ya. Sanat için mi yapıyor?
Sanat için.
Ya sanat için mi yapıyor Allah aşkına?
Sanat filmi çekiyor bu arada. Bunu da belirtelim yani. Hani.
Kısa sanat filmleri çekiyor hocam.
Mesela enteresan bir şey de hocam. İlişki hayatıyla, cinsel hayatla ilgili bir bulgu var. 1989 ve 2014 yılları arasında Amerika'da bir araştırma düzenleniyor ve 26 binden fazla insan bu araştırmaya katılıyor ve bu kişilerin cinsel hayatları takip ediliyor. Kişileri evli ve bekar olmak üzere iki ayrı, yani bekardan, yani evliden kastım şey, partneri olan da kabul ediliyor yani illa resmi nikah değil. Şuna bakıyorlar, hangisinin cinsel hayatı daha aktif? Çalışma sonucunda bekarların evlilere kıyasla daha fazla cinsel aktivite sergiledi ortaya
çıkıyor. O kesin ama o çok net bekleniyor.
Ama yani evlilerin de genelde bir şey avuntusu vardır ya, ya ben istediğim zaman biliyorsunuz falan.
Ya o tam büyük bir yalan. Bildiğim kadarıyla evliler de zaten hani libido o kadar hızlı düşüyor ki belli bir zaman geçtikten sonra. Hani belli bir süre sonrasında evliler normal bir bekarın yanında şey gibi kalırlar yani.
İlah.
Yani ne diyeceğimi bilemedim yani.
Aşk tanrısı Eros muydu? Yoksa prezervatif farkı.
Ya o hayal atıyor ya. Her ikisi de olabilir ya.
Ve bekarlıkla ilgili enteresan bir araştırma daha var. Şimdi bizim toplumumuzda şöyle bir laf vardır. Anasına bak kızını al diye. Amerika'da da benzer bir durum var ve araştırmacılar bunu araştırıyorlar. 2018 yılında yayınlanan çalışmada uzun bir süre 1979'dan işte 2018'e yaklaşana kadar araştırmacılar anne ve çocuklarını, kız çocuklarını takip ediyorlar. Önce annelerle görüşmeler yapılıyor. Ardından çocuklarla anketler yapılıyor ve bunların ilişki hayatlarının nasıl şekillendiği, bekarlık ve evlilik dönemlerinde çocukların, bunlar inceleniyor ve çalışma sonucunda şunu ortaya çıkıyor. Annelerin ve kızların benzer sayıda evlilik yapma ve benzer sayıda ilişki yaşama eğilim varmış. Yani mesela bu gerçekse annem benden bazı gerçekleri saklıyor diye düşünüyorum.
Niye? Sen bir evlilik yaptın, annen de bir evlilik yaptı.
Ama normal ilişki sayılarım da buna dahil. Annem bana hep tek eşim, benim babamdı falan fişman diyor. Kesin sevgilisi var.
Ama o dönemde herkes tek eşi. Babam oluyordu.
Bununla birlikte boşanmaya maruz kalan çocukların da bu süreçlerde ilişki hayatlarında sadakat ve evliliğe yönelik inancının daha düşük olduğunu gösteren bulgular ortaya çıkıyor. Ama genel olarak baktığımızda bekarlık dediğimiz şey evliliğe ve partner ilişkilerine kıyasla sizi daha cömert yapan, maddi şeylere değer vermeyi daha az düşüren bir unsur olarak çıkıyor. Yani bence bütün bu bulgulardan hareketle pozitif yanı bekarlığın daha çok olduğu için ben bekarlık sultanlıktır diyorum.
Ben hiçbir şey demiyorum çünkü kamera masasında.
Hanımcılık kazanacak.
Bence benim fikrim şu bu arada. Bence 65 yaşına kadar herkes bekar kalmalı. Ömrünün son 15-20 yılında herkes evliliğe girişmeli diye düşünüyorum.
65'ten sonra...
Evet, önce şey yapacağım.
Bu Türk akademisyen anlatımı. Lafı uzatıp konuda ne söylediğini belli etmeme.
EYT inşallah çıkarsa diyerek konuyu bitirelim. Bize de çıksın. Şimdi hocam hepinize çok teşekkür ediyoruz dinleyen herkese. Aşağıda bu Spotify anketi koymaya çalışacağız. Eğer becerebilsek bunu YouTube'a da video kesit olarak koyacağız. Diğer sosyal medya platformlarında bizleri takip edebilirsiniz. Instagram, YouTube, TikTok hepsinde varız hocam. Discord'umuz bile var.
Harikayız ya.
Aa, çok iyi ya. Tüm oralardan da olabildiğince faydalı içeriklerle karşınıza çıkmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere.
Hoşçakalın.